Ayrım 11.
Bütün Rusya'yı sarsan bir olay oldu. Bir an için sessiz bir acı kapladı bütün kalpleri. Sonra hem de aynı anda ve daha önce hiçbir hazırlık yapılmadığı halde en uzak şehirler bile Dostoyevski'ye karşı son görevlerini yerine getirmek üzere temsilcilerini gönderdiler. Akın akın şehrin en ücra köşelerinden coşkun bir sevgi dalgası binlerce çan kulesine doğru yükselmeye başladı. Ne yazık ki çok geçti artık. Yaşadığı süreci, unuttukları o büyük ölüyü şimdi herkes görmek istiyordu. Tabutunun bulunduğu demirciler sokağı insandan görünmez hale gelmiş, simsiyah olmuştu. Bütün bu kalabalık titreyerek, sessizce o işçi evinin merdivenlerinden çıktı ve tabutunun etrafında toplandı. Tabutun üzerindeki ve çevresindeki çiçek yığını bir iki saat içerisinde tükenip gitti. Değerli bir hatıra olarak herkes bir çiçek alıp götürmüştü. Küçük odanın havası kalabalıktan o derece boğucu bir hal almıştı ki mumlar sönmüştü. Halk gittikçe ölüye yaklaşıyor, tabutunun üstüne yığılıyordu. Öyle ki tabut sallanmaya başladı ve düşecek gibi oldu. Ürken karısı ve çocukları tutmak zorunda kaldılar. Polis müdürü resmi bir cenaze töreni yapılmasını yasaklamayı düşünüyordu. Çünkü öğrencilerin kürek mahkumu iken Dostoyevski'nin taktığı zincirleri taşıyarak tabutun arkasından yürüyeceklerini duymuştu. Ama belki de silah çekmeye kadar varabilecek bir coşkunluğa set çekmeye cesaret edemedi. Tören sırasında bir saat için Dostoyevski'nin kutsal rüyası gerçekleşmişti. Bütün Ruslar birleşmişti mezarının başında. Rusya'daki bütün sınıfların ve kastların kardeşliği duygusu nasıl eserlerine ruh vermişse, aynı şekilde Dostoyevski'nin ölümünden duyulan acı da törene katılan yüz binlerce insanı tek bir kitle haline getirmişti. Rüzgarda dalgalanan bir yığın bardak ve sancak altında genç prensler tören elbiselerini giymiş, papazlar, işçiler, öğrenciler, subaylar, uşaklar ve dilenciler o kadar sevdikleri ölünün ardından gözyaşı döküyorlardı. Dini törenin yapıldığı kilise çiçeklerle donatılmıştı. Henüz açık duran mezarının başında bütün Rusya büyük bir sevgi ve hayranlık yeminiyle birleşmişti. Son saatinde milletine bir anlık bir uzlaşma imkanı vermiş, çağının karşıtlıklarla dolu şaşkınlığı son defa olmak üzere dizginleyebilmişti. İhtilal o korkunç mayın ölüyü uğurlamak üzere gönderilmiş büyük bir selam gibi cenaze töreninin hemen ardından patladı. 3 hafta sonra çar katledildi. İhtilalin fırtınası bütün gümbürtüsüyle duyurdu kendini. Bütün ülkenin üzerinde öç alma şimşekleri çakmaya başladı. Beethoven gibi Dostoyevski'nin ölümü de gemi azıya almış kuvvetlerin ortasında fırtınalar içerisinde olmuştu. Kaderinin anlamı. Dostoyevski ile kaderi arasında bitik tükenmek bilmeyen bir mücadele, karşılıklı sevgiden ileri gelen bir düşmanlık var gibidir. Bu yüzden bütün çatışmalar ona acı verir. Bütün karşıtlıklar onu hırpalar. Hayatı onu sevdiği için acı çektirmektedir. O da hayatı bu şiddetinden ötürü sevmektedir. Dostoyevski acı çekmenin bize her şeyi ta derinden duyabilme imkanını verdiğini bilen insanlardandır. Kader hiçbir zaman peşini bırakmamıştır. Kendi büyüklüğünü ve gücünü ebediyen kanıtlayacak bir eser yaratabilmek için bu inançlı adama tekrar tekrar atmıştır pençesini. Hayatının sonsuz gecesi boyunca ta öldüğü güne kadar tıpkı Yakup peygamberle olduğu gibi kader onunla da mücadele etmiştir. Ancak onu kutsadığı gün gevşetmiştir zincirlerini. Tanrı'ya bağlı, Tanrı'nın kulu kölesi olan bir adam olarak Dostoyevski bu mesajın büyüklüğünü kavramıştır. En büyük mutluluğunun sonsuz güçlere boyun eğmekten ileri geldiğini fark etmiştir. Ateşli dudaklarıyla öpmektedir hacını, ısrabını sevmektedir. İnsan için sonsuzluğun önünde eğilmekten daha gerekli bir şey yoktur. Kaderin yükü altında ezilmiş, yıkılmış bir halde ellerini inançla göğe doğru kaldırmış ve hayatın kutsal büyüklüğünü, yüceliğini dile getirmiştir. Kaderinin eseri olan bu büyük insan, alçak gönüllüğü ve gerçeği ta derinden kavramış olması sayesinde ıstıraba galebe çalmıştır. Eski ahitten bu yana değerler düzenini alt üst eden adamların en güçlüsü odur. Hayatının örsü üzerine inen çekiç, onu manevi gücünü yoğurmuş, şekillendirmiştir. Maddi varlığının yuvarlandığı uçurum ne kadar derin olmuşsa inancı da o ölçüde kuvvetlenmiş, insan olarak çektiği acılar ne derece katlanılmaz bir hal almışsa evrensel acının anlamını ve zorunluluğunu fark etmekten o kadar haz duymuştur. Nietzsche için hayatın en verimli kanunu olan kader sevgisi, kendi kaderine duyduğu sevgi, Dostoyevski'de kaderin düşmanlığını bir bolluk, çokluk ve verimlilik olarak yorumlamaya, başına gelen bir felaketi kendisini kurtuluşa ulaştıracak bir yol olarak görmeye sevk etmiştir. Balaam için olduğu gibi, dipnot, Balaam, kutsal kitapta adı geçen peygamberlerden biri. Moab kralı Balak tarafından İbranileri lanetlemek üzere gönderiliyor. Dişi bir eşeğe binmiş, yolda bir melek elinde bir kılıçla eşeğin karşısına çıkınca eşek duruyor. Balaam da onu kırbaçlıyor. Bunun üzerine eşek dile gelip onu lanetliyor. O zaman Balaam pişmanlık duyarak lanetlemeye gittiği meleği kutsuyor. Bütün seçkin kimseler için her lanet bir kutsama, bir aşağılanma, bir yükselmedir. Sibirya'da bulunduğu sıralarda zincirler içerisindeyken kendini haksız yere mahkum eden çara bir övgü mektubu yazmıştır. Anlaşılmaz bir alçalma, bir küçülme ile kendisini vuran eli öpmektedir her zaman. Sapsarı bir benizle tabutundan kalkan Lazarsus gibi, dipnot, Lazarsus öldükten sonra Hazreti İsa tarafından diriltildiği söylenen kişi. Hayatın güzelliğini haykırmaya her zaman hazırdır. Ağzı köpükler saçarak kıvrandığı sara nöbetlerinden sonra onu bu şekilde sınayan Tanrı'ya hamlet gelir. Her ıstırap ruhunda yeni bir ıstırap çekme arzusu uyandırmakta, yeni ıstırapların dikenli çelenklerine karşı giderilmez, kanmaz bir susuzluk yaratmaktadır. Kaderin darbeleri altında, kanlar içerisinde yeni darbelerin özlemini çekmektedir. Üzerine de düşen ve onu yakıp tüketmesi gereken yıldırım manevi bir alev, yaratıcı bir coşkunluk haline gelmektedir. Başına gelen felaketleri bu şekilde değiştirebilme yeteneğini dile getiren bu şeytani güç karşısında kader silahsız kalmaktadır. Bir ceza veya acı bir tecrübe olarak görülebilecek her şey onun için bir dayanak, bir destektir. Bir yazarı çökertebilecek her şey onun kalkınmasına yardımcı olmaktadır. Kendisinden daha zayıf bir insanı ezebilecek her şey bu coşkun adamın gücünü, kuvvetini daha da arttırmaktadır. Sembollerden hoşlanan yüzyılımız, çağımızın başka bir şairinin başına da aynı şeylerin geldiğini göstermiştir bize. Oscar Wilde kaderin sillesini yemiştir. Her iki yazar da, her ikisi de soyludur. Oysa burjuva toplumundan koparak her ikisi de kendilerini zindanda bulmuşlardır. Wilde orada ezilmiş, yıpranmış ve bitmiştir. Dostoyevski ise kızgın bir pota içerisinde atılmış bir maden parçası gibi şeklini bulmuştur. Wilde, topluluk içerisinde yaşayan bir insanın duygularını ve güçgüdülerini hissetmiştir. Kendini şerefsiz bir duruma düşmüş, damgalanmış, lekelenmiş olarak görmüştür. O zamana gelinceye kadar kibar bir bey olarak yaşadığı için Reading hapishanesinde öteki 10 mahkumun pislettiği suya girmek zorunda kalmak onun için en büyük, en korkunç utanç olmuştur. Bu bayağı temas, Oscar Wilde'ın kişiliğinde bütün bir imtiyazlı sınıfın, İngiliz soylularının sahip olduğu tüm uygarlığın tiksintiyle ürpermesini ifade etmektedir. Dostoyevski, her türlü sınıf ve kastın üstüne çıkmış olan bu yeni insan ise böyle bir temasta bulunma arzusu ile yanıp tutuşmaktadır. Aynı kirli suda yapılan banyo, onu gururundan kurtaracak bir araf olmuştur. Pis bir Tatar'ın ona yaptığı yardım, onun için Hristiyanlığın ayak yıkama sırrına eşdeğer bir anlam taşımaktadır. Wilde'ın beyefendi olan tarafı insan olan tarafına galebe çıkmış ve o mahkumlar kendisini kendileri gibi birisi zannedecekler diye korkmuştur. Dostoyevski ise katiller ve hırsızlar onu kendi kardeşleri olarak görmedikleri sürece acı çekmiştir. Onunla kendi aralarına mesafe koymaları, ona kardeşçe, arkadaşça davranmamaları Dostoyevski'ye kendi varlığının bir kusuru, bir noksanlığı gibi gelmiştir. Kömür ile elmas nasıl aynı cevherden geliyorsa bu iki yazarın kaderi de aynıdır. Ama bu kader her ikisinde de farklı sonuçlar yaratmıştır. Hapisten çıktığı zaman Wilde bitmiş bir adamdı. Dostoyevski ise hayatına yeni başlıyordu. Dostoyevski'ye çelik gibi bir kuvvet ve parlaklık veren alev, Wilde'ı işe yaramaz bir maden köpüğü haline getirmiştir. Wilde karşı koyduğu için bir uşak gibi cezalandırılmış. Dostoyevski ise kaderini sevdiği için ona galebe çalmıştır. Dostoyevski başına gelen felaketleri ve kendisini küçük düşüren durumları o derece değiştirmiş, öyle bir hale getirmiştir ki ancak en zalim kader onunla boy ölçüşebilmiştir. Hayatta karşılaşmış olduğu en büyük dış tehlikelerden en mükemmel iç huzuruna ulaşma imkanını bulabilmiştir. Çektiği azaplar her zaman ona bir şeyler kazandırmış, kusurları ve zaafları dehasını kuvvetlendirmiş, karşısına çıkan engeller onu teşvik eden uyarıcı unsurlar olarak rol oynamıştır. Değerler düzenini olağanüstü bir şekilde tersine çevirebilme gücü sayesinde Sibirya ve Katorga sarı hastalığı, yoksulluk, kumar, sefahat hayatındaki bütün bu durumlar yeteneğini daha da geliştirmiş, daha da verimli bir hale getirmiştir. Yazarlık mesleğini sürdürdüğü 30 yıl boyunca Dostoyevski sarı hastalığının pençesinden kurtaramamıştır kendini. Çalışırken, sokakta yürürken, bir konuşma sırasında, bazen uykuda bu boğucu ifritin eli onun boğazını sıkmakta ve onu öyle bir şiddetli yere çarpmaktadır ki bazen düşerken yaralandığı bile olmaktadır. Yaklaşan fırtınayı haber veren ilk şimşekler gibi daha çocukluğundan beri acayip bilsamlar görmeye, müthiş bir ruhi gerginlik duymaya başlamıştır. Sarı hastalığının ilk belirtileridir bunlar. Kürek mahkumluğu sırasında bu kutsal hastalık korkunç bir hal almıştır. Sinirlerinin o aşırı gerginliği orada olanca gücüyle patlak vermiştir. Felaketler, sıkıntılar ve yoksulluklar gibi bu hastalık da son saatine kadar Dostoyevski'nin peşini bırakmamıştır. Ama ne garip şey, acı çeken bu insan, bu ıstırap kahramanı çektiği acıya hiçbir zaman karşı gelmemiştir. Beethoven sağırlığında, Byron topallığında, Russo mesane rahatsızlığından şikayet ettikleri halde Dostoyevski'nin ağzından tek şikayet çıkmamıştır bu konuda. Üstelik iyileşmeyi ciddi bir şekilde hiçbir zaman istememiş gibidir. Kaderine nasıl sonsuz bir sevgiyle bağlanmışsa, kusurlarını ve karşılaştığı tehlikeleri nasıl seviyorsa hastalığını da aynı şekilde seviyor gibidir. İnanılmaz bir şey ama doğru. Yazar olarak duyduğu tahlil etme ihtiyacı insan olarak çektiği ıstıraba galebe çalmıştır. Dostoyevski hastalığını inceleyerek onu istediği şekilde kullanmıştır. Sürekli olarak onu tehdit eden tehlike sanatının en derin şekilde sırrını oluşturmaktadır. Bu durumdan benliğinin olağanüstü bir şekilde kendinden geçişine yol açan bu ön sezilerinden ve baş dönmesinden esrarlı bir güzellik doğmuştur. Korkunç derecede kısa bir an içerisinde hayattayken ölümü tatmaktadır. Bu gibi ölüm hallerinden önce gelen o biricik an içerisinde varlığının en derin sarhoşluğunu duymaktadır. Yaşadığını hissetmekten ileri gelen patolojik duygu en şiddetli derecesine varmaktadır bu gibi hallerde. Sanki sihirli bir sembol gibi benliğinin ta içinde varlıkla yokluk ya da hiçlik arasında karşıtlık hiçbir zaman kaybolmasın diye kader ona her seferinde en önemli, en heyecanlı anını Semyonovski Meydanı'nda yaşadığı anı hatırlatmaktadır. Yeniden karanlıklar içerisine düşmektedir. Eğilmiş, dopdolu bir bardaktan akan su gibi ruhu bedeninden akıp gitmektedir. Gergin kanatları ile Tanrısına doğru yükselmektedir. Etinden kemiğinden sıyrılmıştır ve tanrısal bir ışığın parlatısında başka bir dünyanın güzelliğine doğru uçmaktadır. Yeryüzünden gittikçe uzaklaşmakta, gökyüzündeki kürelerin ahengini duymakta ama birdenbire uyanarak yeniden bu dünyadaki hayatın aladeliği ve bayağılığı içerisinde düşmektedir. Görünmemiş bir keskin görüşlülükle incelediği bu mutluluk duygusunu ve bu rüya anını şiddetli bir tutkuyla anlatmaktadır. Bize bir sevinç övgüsü halinde göklere çıkarmaktadır bu anı. Sizler, sağlıklı insanlar, saralı bir insanın sara nöbetinden bir an önce duyduğu o sonsuz haz duygusunu hiçbir zaman tahmin edemezsiniz. Muhammed, Kur'an'da testisi devrilip de suyun boşaldığı o kısa süre içerisinde cennete gittiğini anlatmaktadır. Ve bütün o aklı başından çılgınlar da o bir yalancı, bir sahtekar olarak görülmüştür. Oysa hiç de öyle değildi. Muhammed yalan söylemiyordu. O da benim gibiydi ve o sırada hiç şüphesiz cennetteydi. Bu şiddetli haz anı saatlerce sürebilir mi bilmiyorum. Ama inanın bana, bu anı hayatın bütün sevinçlerine değişmezdim. Bu yakıcı an içerisinde Dostoyevski'nin bakışları bu dünyanın ufak tefek şeylerini aşarak her şeyi kucaklayan ateşli bir sempati duygusuyla sonsuzluğa çevrilmektedir. Şu var ki Tanrı'ya bu şekilde yaklaşmanın ona neye mal olduğunu, bunun için ne kadar acı bir bedel ödemek zorunda kaldığını bizden gizlemektedir. Bu anların verdiği o kaypak mutluluk bir kristal gibi parçalanıp gitmektedir. Sersemlemiş bir halde kırık dökük organları ile o yeni Ikaros, dipnot, Ikaros Giritli mimar ve heykeltıraş Daidolos'un oğlu. Yunan mitolojisine göre babasıyla birlikte hapsedildikleri Labirintos'tan kaçıp kurtulabilmek için kollarına kanat takarlar. Uçmaya başlamadan önce usta sanatçı Daidolos oğluna ne çok yükseklerde uç ne de çok alçaklarda. Çok yükseklerde uçarsan güneşin ateşi seni yakar. Çok alçaklarda uçacak olursan denizin nemi kanatlarını ıslatır ve ağırlaştırır. Orta yolu seçmelisin der. Babasının öğüdünü dinlemeyen Ikaros özgürlüğüne kavuşmanın sevinciyle çok yükseklere çıkar. Güneş tanrı Helios'un gazabına uğrar. Kanatlarındaki tüyleri yapıştıran bal mumu eridiğin için denize düşerek boğularak ölür. Tekrar bu dünyanın karanlık gecesine düşmektedir. Sonsuzluğun ışığıyla hala gözleri kamaşan ruh, el yordamı ile bir hapishaneye girer gibi yine bedenine dönmektedir. Duyular Tanrı'nın yüzüne şöyle bir dokunup geçtikten sonra varlığının ta derinlerinde solucanlar gibi kımıldamaya başlamaktadır. Her nöbet Dostoyevski, uyku ile uyanıklık arasındaki dalgınlığa benzeyen bir durgunluk, bir semsemlik hali içerisinde düşürmektedir. Prens Mişkin'den söz ederken bu hali son derece açık ve seçik bir şekilde anlatmıştır bize. Bitkin bir halde yatmaktadır. Diline de kalemine de hakim değildir artık. Karamsar bir ruh hali içerisinde çökmüş ve yıkılmış bir halde kimseyi görmek, kimseyle konuşmak istememektedir. Ahenkli bir an içinde binlerce ayrıntının tümünü birden kavrayabilen o düşünce berraklığı kaybolup gitmiştir. En yakın zamanlarda olup bitenleri bile hatırlayamamaktadır. Onu çevresine ve eserine bağlayan bağlar kopmuştur. Ejiniler yazıldığı sırada geçirdiği bir nöbetten sonra tasarladığı vakaları hiçbir şekilde hatırlayamadığını, hatta kahramanın ismini bile unuttuğunu dehşette fark etmiştir. Güç bela yeniden çalışmaya koyulmuştur. Sarsılmış iradesiyle hayal meyal hatırladığı şeyleri canlandırmaya başlamış ama tam bu sırada yeni bir sara nöbeti onu tekrar yere yıkmıştır. Nöbet gelecek korkusuyla yüreği darılarak dudaklarında ölüm bıraktığı acı tatlı peşini bırakmayan sefaletin ve sıkıntıların pençesinde en büyük en son romanlarını yazmıştır. Her zaman ya ölüme ya da çılgınlığa kendini kaptırma tehlikesi içerisinde ama bir uyur gezerin güvenliğiyle yaratıcı dehası korkunç bir hal almıştır. Ölüp ölüp tekrar dirilen bu insan öfkeyle hayata tutunmak ve hayatta ulaşılabilecek en üstün güce ve tutkuya erişebilmek için gereken şeytani kuvveti bulabilmiştir kendinde. Tolstoy sağlığında ne kadar borçlu ise Dostoyevski de hastalığına ve kaderine o kadar borçludur. Bu hastalık Dostoyevski'yi normal bir insan hissedemeyeceği bir takım şiddetli duygulara ulaştırabilmiştir. Ruhun ara hallerini ve duygularını cehennemin esrarlı bir şekilde görebilmesini mümkün kılmıştır. Kişiliğinin olağanüstü ikiliği, en hummalı rüyalar içerisindeki uyanıklığı, duygu labirentlerinin en uç noktasına kadar varabilen zekanın bu kavrayışı, Dostoyevski'ye patolojik olguların metafiziğini yapmak ve bilimin neşterinin teşrih masası üzerinde ancak parça parça keşfettiği gerçekleri bir bütün olarak anlatmak imkanını vermiştir. Odysseus'un bize ölüler öyküsünde haber vermesi gibi bu ağır uykudan uyanabilen biricik insan olan Dostoyevski de gölgeler ve alevler ülkesini inceden inceye anlatabilmiştir. Kanı tutuşarak donmuş ve titrek dudakları ile hayatla ölüm arasındaki bilinmeyen hallerin varlığını göstermiştir. Hastalığı onu Stendhal'ın deyimiyle yeni duygular veya duygular yaratmaktan başka bir şey olmayan sanatın en üst noktasına ulaştırabilmiştir. Hepimizde tohum halinde var olmakla beraber içimizde o ateş olmadığı için gelişemeden kalmış olan duygular Dostoyevski'de tropikal iklimlere has bitkiler gibi gelişebilmişlerdir. Hastalık derecesine varmış olan duyarlılığı sayesinde hezeyan haline girmeden önce ruhun söylediği son sözleri kavrayabilmektedir. Aşırı derecede duyarlı olduğu için duyuların en hafif titreşimlerini fark edebilmektedir. Mistik denebilecek bir kavrayış yeteneği, peygamberlere has ikinci bir görme duyusu, hareketlerimizin olağanüstü mantiki akışını keşfetmesini sağlayamaktadır. Bütün ruhi bunalımlara ne olağanüstü ve ne kadar verimli bir değişiklik olmaktadır. Dostoyevski'nin sanatı her türlü tehlikeyi bir kazanç haline getirmekte, her yeni boyut onda bambaşka bir büyüklük kazanmaktadır. Dostoyevski için mutluluk ve felaketin, duyguların bu 2-3 noktasının acayip bir şiddeti vardır. Onları sıradan hayatın alışılmış ölçülerini uygulamamaktadır. Kendi çılgınlığının kanayan sıcaklığı ile ölçmektedir onları. Sıradan bir insan için en büyük mutluluk güzel bir manzara seyretmek veya bir kadına sahip olmak gibi şeylerdir. Ahenk duygusu her zaman bu dünyada imkanlarla ulaşılabilecek sınırlı bir duygudur. Dostoyevski'de ise duyguların kaynama noktası katlanılması mümkün olmayan öldürücü bir düzeye kadar çıkmaktadır. Mutluluğu bunalım ve spazmoz, ıstırabı ile çökme ve yıkılmadır. Yıldırım gibi şiddetli ve süreksiz olan bu haller öyle yıkıcı bir hal alırlar ki insan bunları ancak bir an için katlanabilir ve sonra şiddetli bir acı ile terk eder onları. Her zaman ölümle burun buruna yaşayan bir insan, normal insanlara yabancı olan bir korku duyar ta içinde. Etinden, kemiğinden sıyrılarak göklerde uçan bir insan, hep yeryüzüne bağlı kalarak yaşayan kimselerin aklından bile geçiremeyeceği bir haz duyar. Mutluluk onun için bir coşku, bir kendinden geçmedir. Acı çekmek ise yıkılmak, yok olmaktır. Eserlerinde karşımıza çıkan kahramanların mutluluğunda tam ve mutlak bir iç huzuruna rastlamak mümkün değildir. Mutluluk onlar için titrek bir alev, yakıcı bir ateş, tutulmuş gözyaşları, tehlike bulutlarıyla yüklü ağır bir hava, katlanılmaz, sarsıntılı bir durum, zevkten çok ıstıraptır. Çektikleri azaplar ise bizim boğazımızı sıkan o belli belirsiz sıkıntıdan, üzerimize çullanan o dehşet halinden fazla bir şey değildir. Gülümsemeyle karışık, buz gibi bir berraklık, gözyaşı dökmeye bilmeyen bir acı çekme tutkusu, tatsız ve öfkeli bir kahkaha, neşeye benzeyen şeytani bir alaylı gülüş vardır onlarda. Dostoyevski'den önce hiç kimse duyguların karşıtlığını bu derece açık bir şekilde ortaya koymamıştır. Mutlulukla ıstırabın sıradan ölçülerini aşan şu iki kutup, coşku ya da kendinden geçme ile çökme ya da yıkılma arasındaki acı gerginliği bu derece kuvvetle gösterememiştir.